Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Döktü kanda. Adım adım Çanakkale Destanı. Mehmet İşcan ve Numan Nurullah Aras'la Adım Adım Çanakkale Destanı başlıyor. 22. Bölüm.
Amin desin hep birden, birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler.
Amin, amin, Allahu Ekber. Amin, amin, Allahu Ekber.
Şehitler Tepesi boş değil. Biri var, bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yazmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler, öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin, gel süngülü yiğit, alkışlasınlar, şimdi sen söyle, şimdi söz senin. Şehitler Tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin, türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Kattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Yattığı mekan belli. Kim demiş meçhul asker diye. Kıymetli Erkam Radyo dostları, Adım Adım Çanakkale Destanı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve ses teknisyenimiz Ahmet Karaduman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Yine bir programla beraberiz. İnşallah Çanakkale'yi adım adım bu destanı hissetmeye, hissettiklerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bir önceki programda hocam sözünüzü kesmek zorunda kaldım çünkü süremiz bitmişti. Şimdi oradan devam edelim isterseniz.
Evet, hatırladığım kadarıyla Hacı Ömeroğlu Hasan'dan bahsediyorduk.
Evet, aynen.
Hacı Ömeroğlu Hasan savaş bittikten sonra terhis olup da memleketine döndüğünde buradan İzmir'e kadar yaya, İzmir'den Burdur'a kadar trenle, Burdur'dan da memleketine yaya olarak gidiyor. Ve köyü bir vadinin yamaçlarındaymış. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Deliktaş'ıymış galiba köyün ismi. O köye doğru vadiden geçerken artık aklımdan neler geçiriyordu bilemiyoruz. 7 yıldır hep gurbette, hep askerde, cepheden cepheye koşturmuş. Ve artık düşünerek gidiyor, annesi babası sağ mı, hanımı ne yapıyor. Ve öyle düşünerek giderken tarlalarda çalışan kadınlar var. Onları rahatsız etmemek için tarlaların sınırlarından dolaşarak gidiyormuş. Bir tarlada birkaç tane kadın çalışıyor. Onların yakınından sınırdan geçerken 7 veya 8 yaşlarında bir kız çocuğu yalın ayak elinde bir tutam yufka ekmeğiyle ona doğru koşarak geliyor. Yufka ekmeği bilir misiniz? Anadolu'da açarlar. Burada evet, Isparta civarında çok meşhurdur. Onları kışın ıslatıp onu ekmek şeklinde kullanırlar. Yerler dürüm yaparlar falan. Çok güzel de olur yani. Ve bu yufkadan bir tutam yufka ekmeğiyle geliyor. Ve asker amca diyor, bunu anam verdi yiyecekmişsin diyor. Tam 7 senedir o yufka ekmeğine hasretti Hacı Ömer oğlu Hasan. Ve alıyor onu, bir yudum ısırıyor. Onu çiğnerken kıza soruyor, kızım diyor, sen kimin kızısın? Ben Hacı Ömer oğlu Hasan'ın kızıyım demesin mi?
Allah.
Kalbi hızla çarpmaya başlıyor. Hemen arkadan ikinci soruyu yetiştiriyor. Kızım diyor, senin adın Meryem mi diyor. Evet Meryem diyor. Kızım ben senin babanım diyor. Sen benim kızımsın. O kızcağız korkuyor. Kılık kıyafeti insan kılığından çıkmış. Evet. Annesi diyordu, baban asker gelecek diyordu ama acaba o muydu? Ve seke seke koşarak anasına gidiyor. Ana diyor, bu asker babam olduğunu söylüyor. Çabuk git bak bakalım. Kadıncağız elindeki çapayı bırakıyor, koşarak gidiyor, bir de bakıyor, dikkat ediyor ki gerçekten Hacı Ömer oğlu Hasan. 7 senedir beklediği kocası gelmişti. Sarılıyorlar birbirlerine, ağlaşıyorlar ve evlerine gidiyorlar. Hacı Ömer oğlu Hasan aslında şanslılardan bir tanesiydi.
Değil mi?
Hanımını, kızını hepsini sağ olarak buldu, annesini babasını evet, sağ olarak buldu. Ve Allah onlardan razı olsun. Bak 7 yıl cepheden cepheye koşturmuş. 7 tane asker elbisesi eskitmiş. Ve sonunda memleketine döndüğünde akrabalarını da sağ olarak bulmuştu. Akrabalarını bulamayanlar da vardı. İnşallah en son olarak bir menkıbeler programı yaparız da.
Onlardan bahsederiz çünkü onlar da önemli. Evet, aslında bu ruhu
bahsederiz.
Bu ruhu orada yansıtmak
evet,
da gerekiyor
evet,
hocam.
Şimdi evet, Congbayır'ındayız. Biz şimdi esas Congbayır konusuna dönelim aradan.
Evet.
Congbayır tepesindeyiz şu anda. Congbayır tepesi Kuzey cephesinde düşmanın ele geçirmek istediği en stratejik tepelerden bir tanesidir.
Evet.
Burayı ele geçirirlerse Çanakkale'ye kadar bombardıman edip bizim lojistik destek yollarını kesme imkanlarının olduğu bir yerdir burası.
Evet.
Onlar bu tepeyi almak, biz de kaptırmamak için çok canlar verdik.
Evet.
Çok kanlar döküldü. Ve 25 Nisan'da başlayıp da Ağustos ayının 6'sına kadar aşağılarda devam eden yani Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, Merkez Tepe ve Bomba Sırtı'nda Cesaret Tepe'de devam eden savaşlarda hedef oraya gelmekti onların.
Hedef buraya, Congbayır'ına gelmek.
Evet, Congbayır'a
gerçekten
gelmek.
De burası sevgili dinleyiciler baktığımızda dört tarafı yani bütün bir daire şeklinde bütün bir Çanakkale'ye, çevresindeki bütün adalara her tarafa hakim olan bir noktada burası.
Evet. Ve Temmuz ayının içinde düşmanın komutanı olan Akdeniz Seferi Kuvvetler Komutanı Sir Ian Hamilton İngiltere'den yeni 70 bin kişilik takviye kuvvet istiyor. Bu İngiltere'de şöyle yorumlanıyor, galiba biz Çanakkale'de kaybediyoruz. Ama yine 50 bin kişi gönderiyorlar. Bu gönderilenlerin içerisinde Norfolk alayı da var.
Norfolk,
ondan da
evet,
inşallah ileride bahsederiz.
İnşallah.
Ve bu askerler geliyor. 6 Ağustos'ta burada yapılacak olan taarruza katılıyorlar. Ve bunların içinde Anzak ve Yeni Zelanda askerleri Hindistan'dan da var işlerinde. Hemen Congbayır Tepesi'nin alt tarafında bir sırt vardır orada. Şahin Sırt diyoruz oraya biz. O sırtın sağından solundan, o Sazlı Dere'den falan bunlar bir tugay olarak geliyorlar. Ovadan ta Lalababa Tepesi dediğimiz veya Küçük Kemikli dediğimiz bölgeye yakın yerden, kumsaldan da bir İngiliz tümeni. Karakol Dağları dediğimiz yerden, Büyük Kemikli'den de birkaç alay. Buradan taarruza geçiyorlar. Fakat bir hata yaptılar. Cenab-ı Allah bunların kafasını karıştırdı. Şahin Sırt'tan gelen birlikler Congbayır Tepesi'nin 50 metre alt tarafına kadar geldiler. Fakat arkadan İngiliz birliği bir türlü gelmiyordu ovadan, kumsaldan. Bakın ne olmuş orada. Askerler bir bakıyorlar, sahil çok güzel, kumsal, deniz pırıl pırıl, hava sıcak, Ağustos ayının başı, biz böyle bir yer bir daha bulamayız. Biraz piknik yapalım diyorlar, tam 36 saat yani 1,5 gün oyalanıyorlar. Bize bu zaman lazımdı, gelecek 12. tümen bir türlü gelmemişti. İşte bunlar burada 6-7 Ağustos'ta uğraşıp beklerken 8 Ağustos'ta bizim 12. tümenimiz yetişiyor ve dağları, tepeleri tutuyor ve o akşam Mustafa Kemal'i Ana Fartalar Grup Komutanı yapıyorlar. Esas sahneye o zaman çıkıyor yani Mustafa evet. Kemal. Ve o hep taarruzdan yanaydı ve hemen 9 Ağustos sabahı Küçük Ana Fartalar Köyü'nün arkasındaki dağlardan 10 Ağustos'ta da bu Conkbayırı Tepesi'nden bir taarruz başlatıyor. Yapılan bu iki günlük 9 ve 10 Ağustos taarruzlarında düşman ovaya kadar atılıyor ve bir daha da buralara yaklaşamadılar. Böylece 10 Ağustos bizim zaferimizle sonuçlandı ama bu iki gün içerisinde biz 9200 şehit verdik. Onlar da 16.000 civarında ölü verdiler.
Ölü verdiler.
Evet ve ama yaralı çok tabii ki. Yaralı çok daha fazla. 40.000'e yakın bir yaralı var. Ve bundan sonra artık çok kuvvetli bir taarruz olmadı. Mevzi lokal savaşlarda devam etti. 21 Ağustos'ta İngilizler komutan değiştirmişlerdi. Bir daha taarruz denemesi için hazırlık yapıyorlar. Onların komutanı general hatıratında diyor ki 21 Ağustos sabahı bir taarruz başlatacaktık. Artık kimse elimizden kurtaramazdı Conkbayırı'nı diyor. Fakat diyor hesapta olmayan bir şey oldu. 21 Ağustos sabahı bir de kalktık baktık ki her taraf sis bulutu içerisinde hiçbir kurşun atamadık diyor. Onu da yapamadık diyor, başaramadık diyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Yaz geçiyor beklemeden sonra ve o sene kış erken geliyor. Öyle soğuklar oluyor ki burada. Önce bir sel felaketi yaşanıyor 26 Kasım günü evet. akşam. Burada çok şiddetli bir sel felaketi yaşanıyor. Aşağıda siperlerde insanlar boğularak can veriyor. Bizden de bir bölük asker gitmiş ama onlardan çok daha fazla. Boğularak gittiler siperlerde. Ardından da bir şiddetli kış başladı Aralık ayının başında ki eksin nerelerdedir bilemiyoruz ama bu cephede savaşan bir komutan şöyle anlatıyor. Diyor ki kaputlarımızın etekleri donmuştu. Buz sökülmüyordu. Dizlerimize vura vura ayaklarımız yara olmuştu diyor. Siperlerdeki askerler tipiden korunmak için ölü cesetlerden çadır yapıyorlar. Altlarına sığınıyorlardı diyor. Nöbet tutan askerler ağlayarak elleri ayakları donmuş olarak emekleyerek geri dönüyorlar diyor. Bu kış şartlarında ölümler artmaya başladı. Hastalıklar artmaya başladı. İngilizler 8500 biz de 3500 zayiat verdik diyor. Bundan sonra İngilizler bu zamana kadar hiçbir şey yapamadık. Bundan sonra buralarda durmak artık rezil olmaktan başka bir şey değildir. Buralarda rezil olmaktansa kaçıp gitmek daha az onur kırıcıdır diyerek gece gece askerleri adalara çektiler. En son 19 Aralık günü akşam burayı terk edip sessizce kaçarak gittiler.
Evet.
İşte Hamilton daha sonra mahkemede yargılanırken sorulduğunda Çanakkale'de yenildiniz dendiğinde şöyle diyor. Evet Çanakkale kötü bir yenilgiydi ama muhteşem bir geri çekilişti diyor. Yani kaçışınla övünüyorlar muhteşemmiş.
Evet.
Ve böylece gürültüyle geldikleri yerden sessiz sedası kaçıp gittiler. Ama şimdi farklı geliyorlar. Sessiz sedası geliyorlar. Bizim kafamızı kalplerimizi değiştirerek geliyorlar ki bu daha tehlikeli. Ekonomik geliyorlar, siyasi geliyorlar, kültürel geliyorlar, şimdi daha tehlikeli geliyorlar. İşte onun için çocuklarımızı mutlaka okutmamız gerekiyor.
Evet.
Çok okutmamız gerekiyor, çok kültürlü olmamız gerekiyor ve dürüst olmamız gerekiyor, ahlaklı olmamız gerekiyor, çok da çalışmamız gerekiyor.
Evet.
Yani bu milletin çocuklarına yapabileceğimiz bence en güzel tavsiye bunlardan ibarettir. Evet. Aynı şeyleri bir daha yaşamak istemiyoruz.
Allah
torunlarımız da görmesin inşallah.
İnşallah.
Böylece bundan 20 gün sonra da 9 Ocak 1916'da da Setülbayır bölgesini bir gecede boşaltıp çekip gittiler. Ve 8,5 ay süren bu kanlı destanın sonunda arkalarına baka baka çekip gittiler ama farklı geldiler.
Evet, farklı geldiler. Ha,
farklı geliyorlar şimdi.
Evet.
Evet, bu savaşlarda tabii ki burada da çok olaylar yaşandı.
Evet.
Çok kahramanlık destanları yazıldı. Çok maceralar yaşandı buralarda. Çok sıkıntılar çektiler. Dedelerimiz bu savaşlarda açlık, susuzluk bir taraftan, salgın hastalıklar bir taraftan, geceleri sivrisinek bir taraftan, yılan sokmaları, akrep sokmaları bir taraftan, gündüzleri kara sinekler ve düşman bir taraftan, bütün bu zorluklara rağmen onlar bu savaşı başardılar.
Evet.
Benim bu zamana kadar okuduğum kitapların içerisinde hiçbirisinde şikayet şeklinde bir cümle yok. Onlar şikayet etmediler hiç.
Evet.
Hiç şikayet etmemişler ve onlar görevlerini yaptıklarından emin olarak bir dünyadan göç edip gittiler. Kalan gazilerimizden hatıralar dinliyoruz. Çanakkale'yi açtığınız zaman hep ağlıyorlar, gözyaşı
evet,
döküyorlar. Böyle
evet.
Anlatıyorlar.
Nasıl ağlamasınlar ki, nasıl ağlamasınlar? Burayı adeta bir cennete açılan kapı gibi gördüler ve o kapıdan da yüzlerinin akıyla cennete ulaştılar. Burada da tabii hocam imanların da inanışların da o içlerindeki o ruhta o fedakarlık hislerinde zerre kadar yanılma payı, bir düşünme payı olsaydı bugün biz burada bu programı yapmıyor olurduk. Tüm hücrelerine kadar tam bir imanla şehadete, cennete, Cenab-ı Allah'a ulaşmaya inandılar ve seve seve canlarını feda ederek buradan cennete ulaştılar. Cenab-ı Allah onların şefaatine bizleri nail eylesin hocam inşallah.
Amin. İnşallah bir şey daha söyleyeyim.
Buyurun hocam.
O gazi dedelerimizden Zonguldak Ereğli Kestaneci Köyü'nden Hüseyin Kaçmaz dedeyi anlatmıştım.
Evet,
57. Alay şehitliğini anlatırken. Bakın onun ölüm sebebi ne biliyor musunuz? Hı-hı. Onun oğlu Turgut amca anlattı bize. 1994 yılında bu yarımadada çok büyük bir yangın oldu.
Hı-hı.
Bunu televizyondan duyunca eyvah diyor. Şehit arkadaşlarımın yorganı yanıyor diyor.
Allah
ve bundan
Allah.
Üzülerek hiç doktora gitmemiş olan kişi üzülüyor, hastalanıyor ve 10 Eylül 1994'te Hakk'ın rahmetine kavuştuğunda 110 yaşındaydı.
110 yaşında.
Bakın onların aklı hala buradaydı.
Evet, hala Çanakkale'de, hala burada.
Hala Çanakkale'deydi, evet. Nur içinde yatsınlar inşallah.
Amin, amin.
Biz onlara sahip çıkamadık. Evet. Bir arkadaşımız anlatıyor. Lapseki taraflarında bizim bir Fikriye ninemiz vardı. Orada bir yaşlı bir ninemiz vardı. Bir Çanakkale gazisinin hanımıydı, yaşlı nine. Arkadaşlar onu ziyarete gidiyorlar. Yorgan döşek yatıyor artık, çıkamıyor. Ağlamışlar, ağlaşmışlar falan. Oradan demiş ki bizim arkadaş, nine bir ihtiyacın varsa demiş sana temin edelim, bir isteğin var mı? Evladım çok geç kaldınız demiş.
Allah bekler.
Çok geç kaldınız demiş, ağlamış. Çok geç kaldınız demiş. Ben bu hale düştüm demiş. Bu zamana kadar neredeydiniz demiş. Ona birkaç yardım eli uzatmışlar orada. Sonra bir dahaki sefere ona bir şeyler götürelim dediğimizde öğrendik ki diyor vefat etmiş. Bir daha da göremedik kendisini diyor. Evet, Çanakkale aslında bu kadar değil, onu da söyleyelim.
Evet.
O zamanlardan kalan bir bayan, yine bir teyzemiz anlatıyor. Diyor ki 60'lı yıllarda genç bir kızmış bu. Abisi öğretmen olunca Denizli'ye gidiyor. Abisinin yanında abisine bakacak.
Evet.
Denizli'de kadınlar gündüzleri, cuma günleri kapıların önünde toplanıp Yasin okurlarmış. Bu da öyle bir sohbete katılmış. Orada buna bakmışlar, yabancı yaşlı bir teyze buna demiş, kızım nerelisin sen demiş. Çanakkale'liyim deyince o yaşlı teyze başlamış ağlamaya. Kalkmış, o kızım demiş, sana şöyle bir sarılabilir miyim demiş. Sarıl teyze demiş. Sarılmış, hüngür hüngür ağlamış, omzuna yüzünü kapatmış. Hüngür hüngür ağlamış böyle birkaç dakika. Sonra neyse ayrıldıktan sonra teyze ne oldu, neden ağladın? Kızım demiş. Rahmetli demiş, birkaç günlük evliydik demiş. Hı-hı. Çanakkale'ye gitti.
Bir daha
hiç haber alamadık demiş. Sen Çanakkale'liyim deyince sanki onun kokusu geldi burnuma
Allah
demiş.
Allah.
İşte Çanakkale'yi böyle anlamak lazım.
Bugün Çanakkale'de yani bir hatırası, bir anısı, bir en azından bir kokusu olmayan bir vatan evladı, bir evhane var mıdır Türkiye'nin herhangi bir yerinde?
Yoktur diyorum ben. Değil herkesin
her
uzaktan yakından burada ya şehidi
evet,
ya gazisi mutlaka vardır.
Evet.
Ne diyor Mehmet Akif merhum? Sen şehit oğlusun, yazıktır, incitme vatanı.
Evet.
Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı.
Evet,
evet, bu vatan bizim.
Evet.
Ey bu şehitlerin torunları, buralara gelin, Conkbayırı'na gelin, Kanlısırt'a gelin, buralara gelin, Alçıtepe'ye gelin,
evet,
Abide'ye gelin, Yaya Çavuş'un oraya gelin. sessiz bir çığlıkla bu vatan bizim diye bağırın. Göğsünüzü gere gere biz bu toprakları kanımızla canımızla kazandık. Buraları bizimdir deyin, diyebilin. Gelirseniz sahip çıkmış olursunuz. Gezmediğiniz topraklar sizin değildir.
Bizim değildir. Her programımızda söyledik. Yine söylüyoruz, söyleyeceğiz. Bütün sevdiklerinize buralara kadar gelin, buraları görün ve dediğimiz gibi şehitlerimizin ruhlarına fatihalar gönderin. Zaten siz orada bu vatan benim demeseniz bile emin olun ki şehitlerimizin ruhları hala aynı kararlılıkla bu vatan benim, ben bu vatanı kimseye çiğnetmem diyerek çığlık atıyorlar. İşite bilene diyerek artık bu programımızı da burada sonlandıralım. Hocam ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir adım adım Çanakkale Destanı programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmeyi arzu ediyoruz. O programa dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.
Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Erkam Radyo'da Mehmet İşcan ve Numan Nurullah Aras'la Adım Adım Çanakkale Destanı programını dinlediniz. Amin desin hep.